Ayrım 3. Yalancı Tanıklar Kahvesi Vedat Türkali. Sayfa 25. Otobüsün ardından baka kalmıştı Muhsin. Kızın ne anlam vereceğini bilemediği yanıtıyla birden suratına bir bardak su çarpılmış gibiydi. Niye, nasıl söylemişti o sersemce sözü? Yalan mıydı? Yalanının da, doğrusunun da. Toparladı kendisini, karşıya geçti. Gazi Bulvarı'ndan evine doğru ağır ağır yürümeye başladı. En iyisi belki de yarın kesip atmaktı bu işi. Kaypak, kaçak bir karı bu. Başına bela olur adamın. Aylardır sürüp giden buluşmalardaki sözleri yeniden düşünmeye başladı. Hele son sözü bir şifrenin çözümüydü sanki. Aramıza o kadar çok gereksiz şey tıkıştırıyorsun ki. Gereksiz ne tıkıştırdım ki ben? Karıya bak, yaşamımıza adadığımız şeyler gereksiz tıkıştırmaymış. Şimdi anımsıyordu. Bir şey yapacağınız yok, başınız beladan belaya girecek demişti bir gün. Hemen kalkıp sana uğurlar olsun demek vardı daha o gün. Diyebildin mi? Laf mı şimdi bu? Diyemedik işte. Seni seviyorum biliyor musun? Dedik bir de. Yarın görür o. Durulur gibi olmuştu. O sinsi gülüşüyle istese de istemese de Reyhan geliyordu karşısına. Aslında güzel kız. Kafası çalışıyor. Tersine çalışıyor. Tersine mersine çalışıyor ya. Aylardır pusu kurmuş, aç susuz bekleyen cinselliğin pençesinden kurtulmak da kolay değildi. Düşünde şeytana uyarak uyanmak sinir bozucuydu. Bent deresine gitmek de ağırına gidiyordu. Yarın görürsün kız. Seni bir eve atayım önce. Mutlu değildi bunu düşünürken. Kafamızı oramıza takınca inandıklarımızı da mı unutuyoruz ne? Son hafta gizli örgüt buluşmalarını durdurmuşlardı. Bir iki arkadaşları gözaltına alınmış Eskişehir'de. Tutuklanmaların yayılmasından korkuluyormuş. En son buluştukları arkadaşın iki gün önceki buluşmaya gelmemesi de kaygılandırmıştı biraz. Ancak kendisi için kaygılanacak bir şey yoktu görünürde. Sessiz, karanlık sokağa girdi ağır ağır. Otomatiği yakıp anahtarla yaklaşıyordu ki şaşaladı birden. Kapı açıktı, iteleyip girdi. Biri tabancalı, yarmaca üç sivil hemen dikildiler karşısına. Üstünü aradılar ite kaka. Darmadağınıktı içerisi. Kitaplar, tüm eşya ortalığa saçılmıştı. Çekip iterek bir sandalyeye oturttular. İyi ki gelmemişti Reyhan. Sonra cezaevindeki yıllarda kaç kez düşünmüştü o geceyi. O gece gelmemesini, Reyhan'ın olup bitenden duyumlu gizli ajanlığının olasılığını düşündüğü de olmuştu. Sonunda hepsini atmıştı kafasından. 3 yıllık büyük gerginliklerden sonra gelen afla cezaevinden çıkıp da yaşamında yeni bir sayfa açılınca bağlılığını sürdürdüğü örgütündeki arkadaşlarının davranışlarında, kendine karşı tutumlarında üzücü bir değişiklik duyumsamamıştı ama verdikleri görevler önemli sayılmazdı pek. Çok gizli kararlardan, eylemlerden bilinçlice uzak tutuluyordu sanki. Örgüte yardım için para istiyorlardı daha çok. Verebilmek için evden annesinin değerli bir iki takısını çaldığı, kamyon dolusu zeytinyağı kaçırdığı bile olmuştu. Para isteklerini artık eskisi kadar kolay karşılayamıyordu. Eski bolluk yoktu. Kaldığı evin bile tek iyiliği iç cebeci de Nedim Hoca'nın kitapçısına yakın olmasıydı. 4 katlı eski bir yapının tavan arası gibi çatı katında küçük odalı, mutfaksız, yanda duş tuvalet, avuç içi bir yer. Onun kirası bile ağır geliyordu. Hacı Baba kısıtlamayla para gönderiyordu çünkü. Tulukçuların Muhsin'se gelip işinin başına geçer, adam gibi yaşar. Değilse sürünsün oralarda. Bir kuruş fazla göndermeyeceksin katip, demiş. Aldırmıyordu. Keyifli bir oyun gibiydi sonunda. Çok sıkıştı mı? Remziye teyzesine çok bağlı katip aracılığıyla annesi bir şeyler yolluyordu el altından. Cezaevinden çıkınca Reyhan'ın fakülteyi bitirip Almanya'ya gittiğini Iğdırlı Rüştü'den duymuştu bir rastlantı. Küçük bir sarsıntıdan sonra geçti o da. İyi olmuştu belki de. Ne idüğü belli miydi kızın? Yeni evinin yolu üstündeki Nedim Hoca'yla iyice yakınlık kurulmuştu. Sık uğruyor, başı kalabalık değilse uzun uzun konuşuyorlardı. Salih'in tıkız dediği Nedim Hoca ilkeli, yol yöntem bilen, büyük savlara kalkışmayan, kafası düzenli biriydi aslında. Korkak değildi ama kılı kırk yaran, kuşkucu bir çekingenliği vardı. Çok şey bilince böyle oluyor demek. Neredeydi o Salih'te? Birbirini tutmayan duyumlar dolaşıp duruyordu ortalıkta. Devinim içinde, cezaevinde bir sürü arkadaş, yoldaş tanımıştı. Salih'e karşı duyduğu sevgiyi, asıl önemlisi o temelli güveni hiçbirine karşı duyamamıştı. Örgütlülük ilkesi gereği gidişini ona duyurmaması iyice düşününce daha da artırmıştı güvenini. Bir çıksa ortaya, yaşamında yeni bir dönem başlayacaktı sanki. Yıllar içinde epey şey okuyup öğrenmiş, bilgisi artmıştı. Çıkan tüm yayınları izlemişti ya, en özlemle beklediği Salih'le konuşup öğrenecekleriydi gene de. Kim bilir neler okumuş, neler görmüştü o. Bir selam göndermekte mi yoktu ulan? Alacağın olsun her gele. Gece uyku tutmamış, sabah geç kalkmıştı o gün. Köşedeki sütçüde kahvaltı yapıp karşı sokaktaki Nedim Hoca'nın oraya uğradı. Rıza yeni gelen kitapları yerleştiriyordu rafa. Hoca her vakit olduğu gibi gözünde gözlükleriyle eğildiği günlük gazetelerden başını kaldırıp baktı. ''Gözüm sendeydi'' dedi. ''Gel bakalım.'' ''Günaydın, buyurun hocam.'' ''Senin Salihler yakalanmış biliyor muydun? Dün akşam konuşuyorlardı burada.'' Hop etmişti yüreği. ''Nerede yakalanmışlar?'' ''Bilmiyorum, sen duymuşsundur.'' diyordum. Duymamıştı. İçini dolduran kaygıyla duralayıp kaldı. ''Kimdi konuşanlar?'' ''Vallahi Muhsinciğim, kalabalıktı akşam, pek de tanımıyorum. İlgilenmiş görünmek istemedim. Hatay'da, bizim oralarda, Suriye'den giriyorlarmış. Yaralı yakalanmışlar. Hastanedeki bir doktor mu duyurmuş ne? Otur, çay içer misin?'' Oturdu. Kafasına ok gibi saplanmıştı duydukları. Ne yapabilirdi? Hiçbir şey yapamazdı. Çaylarını yudumlarken Nedim Hoca, elinden bırakmadığı kalemiyle yine eğilmişti gazetelerine. Kimi yerleri çiziyor, notlar alıyordu. Her gün öğlene kadar süren işiydi bu. Son bir yeri de çizip yanına not düştükten sonra başını kaldırdı. Gözlüklerini çıkarıp masaya bıraktı. Yorgun gözlerini üstüne dikti Muhsin'in. ''Gene bir şeyler patlayacak gibi görünüyor. Beni dinlersen biraz kıyıya çekil oğlum.'' Güldü Muhsin. ''Ortada dolaştığımız yok ki hocam.'' dedi. Hoca bir süre durgun baktı. ''Bilmem.'' Gene güldü Muhsin. ''Sizin kuşkulanmadığınız an mı var hocam?'' dedi. ''Yazmaya ne vakit başlayacaksınız? Didik didik ediyorsunuz her şeyi. Neler yığıldı kim bilir. Yazmanızı bekliyoruz artık. Çayın yenilensin mi?'' ''Sağ olun, bana yetti.'' ''Çay tiryakisidir hoca. Yandaki küçük Erdiye de çaydanlık hazır bekler. Çayını yeniletti. Bir süre baktı, ağırdan aldı sonra. ''Sana demiş miydim Muhsin? Benim bir dayım vardı. Sarhoş İsmail. Erken öldü. Karagöz kukla oynatırdı. Ben küçüğüm. Odasına gidip de o renk renk boyalı kuklaları görmeye bayılırdım. Kimi asılı sallanır, kimileri sırt üstü, yüzü koyun yan yana uzatılmış, birbirinden güzel boyalı şeyler. Ne diller döküyorlar perdenin önüne çıktılar mı? Şimdi sessiz, kımıltısız yatıp duruyorlar öyle. Bir gün girdim odaya, baktım baktım. ''Memişe bir şaplak atsana kız.'' dedim. İncecik bir kız sesi birden, ''Atmama yol, ben Memiş'i çok seviyorum demesin mi?'' Çocuk yüreğim hop etti. Bir de baktım arkamda İsmail dayım. ''Biz olmasak onlar bir bok değil aptal.'' dedi. Gülümsedi Muhsin. Nedim Hoca da gülümseyerek bakıyordu. Yıllardır ortalarda dolanıp duran bir sürü boyalı kuklayı oynatanlarından ayırıp rafa diziyorum yan yana. Kafam hep asıl bunları oynatanlarda. Gazetelerdeki köşe yazılarını, fıkraları, dergilerdeki önemli makaleleri dikkatle okuyor, kesip dosyalıyordu. Yüzeysel bilgileri yarım yorum, sığ kafalarıyla koca koca savlara kalkışan ünlü aydınlarlaydı sorunu. Solcu-sağcı ayrımını da ciddiye almıyordu pek. Sapmaları, dönmeleri, üç kağıtçılıkları ona da okurdu bazı. Hele basında kapı değiştirdiler mi, nasıl ustaca ağız değiştiriyorlardı, gerçekten şaşılasıydı. Aslında edepli, terbiyeli biriydi hoca. Tutamayıp hafifinden sövdüğü olurdu ya, inceden dalgasına geçerdi daha çok. Seyrek anlattığı, onları da çok edeplice anlatırdı. Porno öyküleri bile çirkinlikleri içinde yakaladığı birilerini taşlamaya, onlarla eğlenmeye yönelikti. Kalktı Muhsin. Kafası Salih'e takılı kalmıştı. Ne yapacağını, nereye gideceğini bilmeden çıktı. Otobüste nereden bir şey duyabileceğini düşündü yol boyu. Akşama tavukçuda birilerine rastlayabilirdi. Mülkiyelilere uğranırdı bu saatte. Çoktandır fakülteye gitmemişti. İçinden de gelmiyordu. Bıkmıştı bu fakülte dalgasından da. Bir işe mi atılsaydı? Örgütte de bildiği kadarıyla doyurucu bir halt yoktu ki. Ayrılmayı bile düşündüğü oluyordu. Tutuklanmayla kapanan geçen dönemde sık sık gizli toplanıp kararlar almışlar, duvarlara korsan yazılar yazmışlar, çeşitli yerlerde bildiriler dağıtmışlar, faşistlerin baskı için yapmaya kalkıştıkları bir iki toplantıyı dağıtıp birilerini dövmüşler, hukuk fakültesindeki saldırgan faşist bir iti kaçırmışlardı, bıçağı muştasıyla. İki solcu öğrencinin katili diye biliniyordu oğlan. Onun da ölüsü bulunmuştu Konya yolunda. Tutuklanınca Muhsin'i de sokmaya çalışmıştı polis bu olaya. İlgisi çıkmamıştı. Yoktu çünkü. Eylemdi bunlar. İyi dövüşmeyi, epey dayak yemekle öğrenmişti. Salih bir gelsindi bakalım. Durumu neydi acaba? Yarası ağır olmasa koyarlar mı hastaneye? Atlatır o. Vurun ulan vurun, ben kolay ölmem deyip duruyordun. Yakıcı şiir okumakla olmuyor. Hadi göster bakalım. Hele bir ölmeye kalk, seni valla... Ölüm olasılığını yatsır gibi alayından alsa da tedirginlikten kurtulamıyordu. Bir duyum vardı. Ne doğuracaktı bakalım? Kızılay'da inmiş, karşıya geçmek için araçları kolluyordu ki incecik bir kadın sesiyle döndü. ''Sizinle biraz konuşabilir miyiz Muhsin Bey?'' Şaşalamıştı. Muhsin'in duraladığını görünce kadın heyecanlı bir sesle ekledi hemen. ''Salih'in aileden yakınıyım ben. Adım Sedef. Siz beni tanımazsınız sanırım.'' Ben sizi tanıyorum. Salih'i duyunca par diye ışık parlamıştı kafasında Muhsin'in. Anımsıyordu, anımsamaz olur muydu? Kafa çekip kadınlar üzerine sulu şakalaştıkları bir gün, birinden söz ediyordu ki, ''Benim de bir kırığım var.'' demişti alayından. Sedef diye de kaçırmıştı ağzından. Cinsel anlamda ilişkisi olan kadın demektir Anadolu'da kırık ya da dost. Bir daha da geçmemişti ya, at kalmıştı kafasında. Sokağın içindeki kahveyi gösterdi Sedef'e. ''Şuraya oturalım isterseniz.'' İçeri girip oturur oturmaz gözlerini sabırsızlıkla kadına dikmişti Muhsin. ''Evet, sizi dinliyorum. Bir duyum var mı Salih'ten?'' Hemen aldı kadın. ''Antakya'da hastanede Salih. Sağlığı iyi.'' Üstünden bir kaya kalkmış gibi oldu birden. Sınırdan kaçak girerken sağ baldırından yediği kurşunu almışlar. Sınırdan izinsiz girdiği için tutukluymuş. Af kapsamına giriyormuş eski eylemler. Birkaç aya kalmaz bırakırlar deniyormuş. Duyduğu inanılmaz güzellikteki şeylerle esrik gibiydi Muhsin. Bu duyumlar Salih'in yıllarca yanında görevli babasını çok seven yaşlı, emekli bir doktorun bir rastlantı o hastanede doktorluk yapan oğlundan alınmış. Salih'le çocukluk arkadaşıymış genç doktor. Salih'in annesini de çok sever, Hanife teyzem dermiş. Garson çayları bırakıp gidince çevresine şöyle bir bakındı. Çantasından bir küçük pusula çıkarıp Muhsin'e uzattı. Bunu da Sezai Bey, doktorun adıymış, yollamış elden. Dörde katlanmış pusulayı alıp heyecanla açtı. Salih'in yazısını tanımıştı. Birkaç satırdı. ''Sedefciğim, yakında oralardayım. Uygun bir yer bulur, annemi de Ankara'ya alabilirsen iyi olur. Gerekirse yardım için arkadaşlara başvur. Annemin ellerinden öperim. Seni de. Herkese selam.'' Sevinmenin yarattığı gerginlik içinde yarım saat kadar sürdü konuşmaları. Salih'in dışarı gideceğini sezinlemiş Sedef de. Kesin bilmiyormuş. Birden kaybolunca uzun süre şaşkın dolanıp durmuş o da. Arkadaşlar diye yazmış. Sizden başka arkadaşını ne gördüm ne duydum. Sizden çok söz eder, güvenirdi. Bir kez de şöyle bir gördümdü sizi uzaktan. Nedim Bey hocanızmış. Fide Kitabevi. Oradan çıkıyordunuz. Biraz ileride buluştuktu Salih'le. O kadar. Aklına gelen tek yer Fide olmuş. Sabah uğramış, şimdi ayrıldı buradan demişler. Önü sıra çıkan Muhsin'i anımsamış birden. Yetişip bindiği otobüse atlamış. Otobüste yaklaşmayı doğru bulmamış. Ağır ağır, heyecansız anlatıyordu Sedef. Yaş kestirmeyi de pek bilmezdi ya. 30'un üstünde olmalıydı. Göze çarpan bir yanı yoktu öyle. Ne güzel denebilirdi, ne çirkin. Her yerde gördüğümüz eli yüzü düzgün bir kadın işte. Çok sevindim Sedef Hanım. Şimdi ne yapalım? Evlere bakıyorum birkaç gündür. Ateş pahası. Gazi Osman Paşa'da bir yer var, işe yarar. Onlar da 6 aylık peşin istiyorlar. Uzak da aslında. Onu bir biçimde çözeriz, dedi. Yakın çevre olursa daha iyi. Ben de bakacağım. Başka gerekli bir şey? Para filan? Şu anda hayır. Ev işi olsun bir bakalım. Önemlisi o. Hafta sonu Hanife teyze geliyormuş Nide'den. ev işi oluncaya dek onda kalacakmış. Sıhhiye'de birinci kat, iki oda genişçe bir sofaymış. İlkokula giden kızıyla kalıyormuş. İşinden izinli çıktığı için kalkmak zorundaydı. Evinde de telefon varmış, iş yerinde de. Çantasından çıkardığı bir küçük kağıda iki telefonda yazıp verdi ama akşamları evden araması daha iyi olurmuş. Kalktı, el sıkışıp ayrıldılar. Sedef'in nerede çalıştığını sormayı bile akıl edemediğine canı sıkılmıştı biraz. 6 aylık kiranın ne tuttuğunu sorsaydım bari. Fırsat mı verdi kız? Duyurdu duyuracağını, çekti gitti. Boş ver, Gazi Osman Paşa olmaz. Çok para bulmak gerek, sorun o şimdi. Akıllı birine benziyor ya, bakalım. Akıllı olmasa Salih güvenir mi? Örgüttendi belki de. Salih yoldaş gelsin bakalım. Sokakta yürürken çevreye bakışı bile değişmişti sanki. Ne güzel dünya. Parayı bulacağız nasıl olsa. Bizim Hacı Baba hıyarı 5 para koklatmaz ama anacığımın yüreği dayanmaz. Hele aptal katibi de ayarladık mı? Yapabileceğim başka da bir şey yok. Şu anda gelen para beni güç doyuruyor. Şu para denen pisliği bulanın. Kes zevzekliği de işine bak. 1000 yıllardır dünyayı o pis para değiştiriyor. Sövgülere şerbetli. Ukalalığı bırak ulan. İnsanın kafası bozuluyor bazı işte. Benim telefonum yok. Mektupla olmaz. Gitmek hiç olmaz. Niye umutsuz olsundu ama umarsız bir sallantı sevincine gölge düşürmeye başlamıştı. Bu yakışmıyordu işte. Toparlandı hemen. Postaneden ödemeli açacağız. Katip Neşati'yi gece evinde aramalı. Gündüz yazıhaneden olmaz. Anneme açamam. Bir oyun oynayacaktı ya. Nasıl olacağını o da bilmiyordu daha. Akşamı zor etti. 8'e doğru gitti postaneye. Sıra bekleniyormuş. Acele yazdırdı. 10 dakika içinde kulübeye aldılar. Heyecanını bastırıp aldı ahizeyi. Neşati'nin çatlak sesi, ''Alo, siz misiniz Muhsin Bey?'' diyordu. Titrek, yorgun bir sesle ağırdan kesik kesik aldı. ''Şimdi, lütfen, beni iyi dinleyin Neşati abi. Yineleyecek gücüm yok. Ağır hastayım ben. Hemen söyleyeyim. O, Hacı Bey amcana hiç açmayacaksın. Anacığımla konuş. Acele hastaneye yatmam gerek. Çok güç ameliyat diyorlar. Burada yapamazlarmış belki de. Öyle olursa bir pasaport uydurup beni dışarı götürecek arkadaşlar. Sakın hiç kimse gelmeye kalkmasın. Bütün işler bozulur. Şimdi sana söylüyorum Neşati abi. Söz aramızda benim her şeyim için yürekten koşturan kız arkadaşım var. Diyanette görevli baş müftü kızı. Çok gizli ilişkimiz. Hık diye gülüyordu az kalsın. Ailemden biri gelirse bırakıp gider beni. Şakası yok. Bana da hastanenin üstünden kendimi bahçeye atmak kalır. Söyle onlara, gelirlerse ölümü bulurlar. Donmuş gibi dinleyen Neşati ağlamaklı bir sesle ''Allah korusun!'' dedi hemen. Yorgun bir soluklanmadan sonra sözlerini aynı titrek sesle tamamladı. Eski adresteki evden çıkmıştı. Eğer 5 gün içinde parayı gönderirlerse 60.000 lira diyordu. Fide kitabevi eliyle Nezahat Albayrak diye yazılacaktı. Aklındaki biçimiyle adresi yazdırdı kesik kesik. ''Sağlıkla kal. Anacığımın ellerinden öpüyorum.'' Ölürse, Hacı Bey amcasının cenazesine gelmesine izni olmadığında eklemeyi unutmadı. Telefonu kapattığında kan tere batmıştı. Oyunculuk ne güç işmiş, hele sonunda ''Görüşemezsek hakkını helal et Neşati abi.'' sözüne katibin ağladı ağlıyor sesiyle ''Allah korusun küçük bey, bazı öyle derdi.'' dediğini duyunca kahkahayla gülmemek için kendini güç tutmuş, sonunu dinleyemeden kapatmıştı telefonu. Hastanenin üstünden aşağı atlamakta konuşurken gelivermişti aklına. Nasıl oturmuştu yerine ama? Ailenin acıklı söylencesi var. Dedemizin dedesi Tulukçu Bekir, genç karısının ölümüne dayanamamış, uçurumdan aşağı atmış kendini derler. Tulukçuların mal mülk vurgunu onunla başlamış. Aslı yörük bunların. İşleri hayvancılık. Bekir deveci, uyanık. Bezirganlığa döndürmüş işi. Peynir, yağ, bal, pekmez, toplar, tuluklara... Tulum, doldurulup develerle yakın kentlere yollarmış. Gelen tüm parayla tarla, toprak, otlak, bahçe ne bulursa alırmış. Dağı taşı tutmuş, tefeciliğe başlamış. Karı gidince kendini uçurumdan atacak birine benzemiyor pek. Yörede kanlı kavgalar patladıysa, bugün bile oluyor kiminle, köylüler, çobanlar itiverdiler herifi uçurumdan aşağı belki. Ellerine sağlık. Ailede böyle bir şey var. Çok da işe yaradı. Duyunca çıldıracak anacığım. Kocasına baş eğer ama gözü karardı mı Hacı Bey Macı Bey dinlemez. Hadi benim tatlı anacığım. Hacı Baba'ya görünmenin tam sırası. Ya canına kıyarsa biricik oğlun ne yaparsın sen? Katip çözer bu işi. Yarın Hacı Bey amcası gider de başına ben ağa olurum korkusu varken bilir ne yapacağını. O kadar da aptal değildir yani. Tam aptaldır. Gülüyordu. Ertesi sabah Nedim Bey'e uğrayıp kısaca anlattı olayı. Parayı Nedim Bey alıp ona verecekti. Sorulursa Muhsin'in telefon edip Nezahat diye bir kızı imzalı kağıtla gönderip parayı aldırdığını söyleyecekti. İmzalı kağıdı bıraktı Nedim Bey'e. Nezahat Albayrak imzası da vardı kağıtta, aldım diye. Tarih konacaktı yalnız. Bu iyi para oğlum, ya üstüne yatarsam? Gülüyordu Nedim Bey. Helal olsun hocam, tulukçuların parası namuslu bir ele geçer, kötü mü? Sen ne yaparsın? Duralayıp güldü Muhsin. Başka yol bulamazsam gelir, yalvar yakar sizden borç alırım hocam. Bu para çok gerekli. Vermem ki, bana ne sizin gereğinizden? O zaman gider kendimi hastanenin en üst katından bahçeye atarım. Nedim Bey güldü. O da nereden çıktı? Açıklayacak değildi ya, güldü Muhsin de. Ne bileyim, öyle geldi aklıma işte. Siz bunu yaparsanız bize fıttırmak kalır. İşlerinize karışmam oğlum, beni bulaştırmayın da. Olmaz öyle şey hocam, benim de bulaştığım yok. Aslında bu bizim aile içi bir dalga. Artan bir gerilimle bekleyiş başlamıştı. Dördüncü günün sabahı uğradığında paranın geldiğini öğrenince derinden oh çekti. Hoca almış parayı postaneden. Tel yazısının kıyısındaki notta annesinin ağlayarak Muhsin'in bir sesini duymak için yalvardığı yazılıydı. Katip yazmıştır. Düşünürüz. Hocadan telefon açarak Sedef'le geçenki yerde buluşmayı ayarlayıp fırladı hemen. Kahveye vardığında kız da yeni geliyordu. Oturur oturmaz Sedef'e ilk sorusu ev bulabildiniz mi oldu. Demirtepe'de iki odalı, kapı üstü, 3-5 merdivenli bir yer varmış. Uygunmuş ama yıllık peşin istiyorlarmış. Belki 6 aylığına. Hemen kesti Muhsin. Aylık ne kadar? 350 diyorlar. Ev uygun mu sizce? Gördüklerimin en iyisi. Cebindeki kabarık cüzdandan masa altında çıkardığı 5000 lirayı uzattı Sedef'e. Tutalım o evi. Uzatılan para destesine şaşırmış baktı Sedef. Duralar gibi oldu. Hemen başvurun ki kaçırmayalım. Sedef paraları çantasına koyarken aklına gelmişti. 500 lira daha çıkarıp bıraktı masaya. Giderler için, kiradan kalan para yetmezse, yeni bir durum olursa Fide'ye telefon etsindi. Duyuruyorlardı ona. Fide'nin numarasını verdi. Çok sevindiği belliydi Sedef'in. Biraz sonra kalktıklarında bir yenilme vardı onun da içinde. Ertesi gün evin tutulduğu duyumunu aldı Fide'den. Tek gerginlik Salih'in yolunu gözlemekti artık. 4 gün sonra aradı Sedef'i. Her şey tamamdı. Hafta sonunda Hanife teyzenin gelmesini bekliyordu. Evi bir görmek istemez miydi Muhsin? Hanife teyze gelince elini öpmeye gittiğinde görürdü nasıl olsa. Parayı bankaya yatırmıştı. Çok az harcamaya çalışıyordu. Meyhanelere uğramıyor, yemeklerini eve yakın bol kepçe bir esnaf lokantasında yiyordu. Çoğu kez evde, parkta kitap, dergi okuyor, sabahları Fide'ye uğrayıp gelen gazetelere bakıyor, yabancı birileri yoksa Nedim Hoca'yla söyleşiyorlardı. Yararlı oluyordu bu söyleşiler. Ülkede göze çarpan kimi kişilerin, özellikle aydınların küçük notlarla alaylı, taşlamalı portrelerini çizmekti hocanın işi gücü. Ne bir yerde yayınlıyor ne de kimseye gösteriyordu bunları. Muhsin'in okuma isteğine gülümseyerek, ''İleride belki'' demişti. Hele bir şeyler biriksin. Bir sabah uğradığında gözlüklerini çıkarıp şöyle bir baktı gene. Masaya bıraktı kalemini. Yazamıyorum Muhsinciğim. Günlerdir üzerinde durduğu bir gazeteciden söz ediyordu. Yazdıkları pislik yığını. Bulantıdan içim kurudu. Söğüp saymak için bile isim vermiyor herif. Tepesine etseler sırıtıyorsa ne diyeceksin bu herife? Çıkıp dolaşalım biraz. İyi ettin geldiğine. Bunaldım. 3. ayrımın sonu sayfa 36.